Ayrım 2.
Rahmi tazikli suyla parçalanmış, göğüs uçları postalla ezilmiş, kocası her an asıldı asılacak gencecik bir kadını düzenin temsilcisi hakimin önüne, yine aynı düzenin bakımlı saç, efendimli bir konuşma gibi marjinal değer yargılarını gözeterek çıkmaya, ikna etmeye çalışmak, tüyler ürpertici bir yabancılaşmanın itirafından başka bir şey değil. Öfkesini zor denetliyor gibiydi. Sonra öfkenin yerini derin bir yeis aldı, sakinleşti, gözleri doldu. Canım bildiğinin kaderini paylaşamamak nasıl bir şey, düşün bir, dedi titrek bir sesle. Erkeğinin korktuğunu bilmek ve yanında olamamak, ölümden değil, bağırsaklarının boşalmasından, dilinin dışarıda kalmasından, aşağılanmaktan korktuğunu bilmek ve yanında olamamak. Çok soylu genç hanımlarmış devrimciler. Romanov'a iyi davranmışlar. Tokat yemiş gibiydim, ne söyleyeceğimi bilemedim. Daha da korkuncu bu ülkede her anlatımın yaşanılan niteliğini değiştiriyor olması, dedi. Kötülükler saptırılıyor, sıradan vakalara indirgeniyor. Yokmuş gibi, hiç olmamış gibi oluyor. Nereye dönsem aynı şey. Uzandı çantasından, o haftanın gırgırını aldı, kapağını işaret etti. Şuna bak. Alışılmış biçimde bir gırgır karikatürüydü. Ne çizildiği anlaşılsın diye sol üç köşede bir cep açılmış, kullanma talimatı, Güney'in lafı, yazılmıştı. Doğuda vatandaşa cop sokuluyor. Bayrampaşa cezaevinde tutuklu aileleri tekme tokat dövülüyor. Nevşehir cezaevinde kitap isteyen tutuklular hücre cezasıyla korkutuluyor. Fişlemeler sürüyor, pasaportlar verilmiyor, şarkılar yasaklanıyor, çocuklar komünist diye hapsediliyor. Bütün bunların ANAP'ın işi olduğu da biliniyor. Ama aynı ülkede adının sosyal demokrat ve halkçı olduğunu öne süren bir de muhalefet partisi var. Var mı acaba? Varsa nerede? Güney'e döndüm. İşte bu kadar, dedi. Çizerler dünyanın en çok satan üçüncü dergisi olarak muhalefet görevlerini yerine getirmiş olmanın huzuru içinde evlerine gidebilirler. Dehşete kapılmıyor musun? Tüyler ürpermesi gereken bir feryat nasıl da can sıkıcı bir vızıltıya dönüştürülüyor. Çığlıkların havu dökülüyor. Yaşamsal talepler arsız yakarmalara indirgeniyor. Bu müthiş bir beceri arkadaşım. Lanet olası bir beceri. Böyle dile getirildiğinde facianın boyutları okuyucuyu yer alamayacak ebatlara indiriliyordu gerçekten. Derginin kapağına tekrar baktım. Kılımın kıpırdamamış olduğunu teslim etmek zorundaydım. Yabancılaşma diye buna diyorlar, dedi Günay. Bana mı söylüyorsun? Yanlış anlamıştım. Yabancı olanın ben değil, iç çevre vakanüvisleri dediği yazar çizer takımı olduğunu söyledi. Bizim kuşağın günahı bu insanlar tarafından takdim edilmeye razı olmuş olmaktı. Günay Rodoplu bu teslimiyetin ülkeyi nicedir esir almış olduğundan kuşkulandığı bir cinnetin sadomazoşizmin yansıması olmasından korkuyordu. Ne ki günah son tahlilde kişinin kendi varlığına kayıtsız kalmasıdır, dedi. Olgun ve bütünlüklü kişilik ben feragatı değil, ben seviciliği hiç değil ama ben muhabbeti, ben dostluğu üzerine kuruluyor. Kişinin varlığını inkar değil, kabul etmesini gerektiriyor. Organik aydınlara teslim olmanın bir de bu tarafı var. Baba Ali 30 senedir aynı Baba Ali ise, kadrolar aynı kadrolar ise, bunları besleyen kayıtsızlığın, tepkisizliğin nedenlerini araştırmak lazım. Yüzü bu dünyadan olmayan, adeta transandantal diyebileceğim bir acıyla kasılmıştı yine. Bu hali bana Teresa filmindeki rahibenin çilesini çağrıştırır, iliklerime kadar ürpertirdi. Türkiye korkunç bir yalan yaşıyor, diye sürdürüyordu Günay. Bu o kadar büyük bir yalan ve bu yalanı o kadar çok insan paylaşıyor ki gerçek bir sapığın mide bulandıran tehdidi ya da mahalle delisinin sayıklamaları gibi algılanır oldu. Hiçbirimizin işine gelmiyor. Ne hazin. 50 değil 20 yıl sonra bu dönemi yazmaya kalkan bir tarihçinin elinde bu kalpazanların düzenledikleri sahte belgelerden başka bir şey olmayacak. Tıpkı 27 Mayıs gibi, tıpkı daha neler neler gibi 12 Eylül'ün de içinden çıkılamayacak. Mazlumların ebediyete intikal etmek gibi, meçhul asker anıtları gibi bir avuntuları da yok. Elini uzattı, elimi tuttu, orada olduğundan emin olmak ister gibi, teşekkür eder gibi hafifçe sıktı. Büyükçe, sıcak, yumuşak bir eldi. Kadınlara ilişkin bunca yıl biriktirdiğim bilgileri tarumar ediyordu. Yazsa da mazlumları sizi bu tarafa. Büyük Millet Meclisi'ne alalım efendim. Barış Derneği mazlumları sizler lütfen SHP'ye. Fiili Livata kurbanları siz ıslah olmaya bakın. Bu meyanda SHP'yi desteklemeyi unutmayın ki demokrasiyi koruyalım. Sayın John Bayes, ölülerimizin türkülerini de siz söylersiniz artık. Buyurun. Atatürk Kültür Merkezi'ni size tahsis ettik efendim. Dalmış olmalıydık. Sandalye gıcırtılarıyla sıçradık, gülüştük. Meslektaşları yerlerini alıyorlardı. Felsefeci şair öğretim üyesi, daha sonra Anakent Belediyesi'nin kültür danışmanı soluna düştü. Bu kültür danışmanı lafına çok gülerdi Günay. Bir belediye başkanının, hocam bizim belediyeninki nasıl bir kültür olsun diye danıştığını düşünebiliyor musun? Adamın iyi kişi, ikisinin masasının arasında bir yerde duran çiçeği kendi masasına çekmek oldu. Öylesine bilinçsizse obur, ben merkezci bir hareketti ki Günay'ı güldürdü. Adam yanında birisinin oturduğunu fark etmemiş gibi yapıyordu. Bir an bizden neşrettiğine emin olduğum hasmane sinyalleri aldığını düşündüm. Eğildim baktım, öyle değildi. Sadece çok meşguldü. Boynunu sağa sola uzatıyor, Veli Dedeoğlu kuyruğunun arasından birilerini görmeye çabalıyordu. Bon çantasını gözlerini kalabalıktan ayırmaksızın açtı, ince telaşlı parmaklarıyla karıştırdı, bir takım kitaplar çıkardı. Masasının üstüne özenle yerleştirdi. Tekrar uzandı, piposunu, tütün kesesini, kibritini aldı, soluna koydu. Sürahiyi bardağı yeniden konumladı. Misafir gelecekmiş de dağınık yakalanmak istemiyormuş gibi hızlı hareket ediyordu. Günay eğlenmeye başlamıştı. Alenen seyretmeye koyuldu. Gamze, Gamze! Aradığını bulmuş olmalıydı. Kalkıp oturmaya, elini kolunu sallamaya başladı adam. Gamze de bağırıştı. Hocam burada mısınız? 22 yaşında bir kızdı, asistanı olmalıydı. Öğretim görevlisi kadınların bilimsel bakımsızlığının izleri açıkça belliydi. Hocası kadar Gamze de telaşlanmıştı ki arkaya bir yerlere seslendi. Arkadaşlar, arkadaşlar, hoca burada. Arkadaşları, yani öğrencileri grup halinde sökün ettiler. Ellerinde hocalarının üçer beşer kitapları imza kuyruğuna girdiler. Ordinarius profesörünki kadar değilse de hatırı sayılır bir kuyruk oluştu. Birden sakinledi danışman. Yüreğini sıkan havayı dışarıya hücreleri aracılığıyla atmıştı sanki. Çevresinde tuhaf bir serinlik oluştu. Bana kadar geldi. Kroz kalemini çıkardı. Gırtlağını da temizledikten sonra küçük parmağı havada önüne uzatılan kitapları özenle imzalamaya girişti. Biri gazete yazarı, biri üniversite hocası. Bize kim bakar? Dirseğiyle dürten Günay'ın sağına yerleşen eski tüfekti. Önlerinde birikmeyen okurların zorladığını düşündüğü bir ittifakı, dışlanmışların, hakkı yenmişlerin ittifakını öneriyordu. Peri kaçmış gözleri, kurnaz kıpırışmalarına karşın dokunaklıydı. Günay bu yüzde, madem ki yazıyorum, sanatçıyım, madem ki sanatçıyım, alkışlanmalıyım, madem ki alkışlanmıyorum, korunmalıyım, yani devlet müdahale etsin, maaş bağlasın, ödenek versin, kitapları sübvanse ettin, haklıcalığını bütün çıplaklığıyla gördü. Ne düşündüğünü yüzünden okuyabiliyordum. İtaliklerle konuşmak diyorduk biz buna. Karşısındakine kırmak istemediği ya da anlayamayacağını düşündüğü ya da abes bulduğu için dinlendirmediği düşüncelerine italik nutuklar derdik. Çok sevdiği bir dostunu, Yafalı Tegar'ı andığını tahmin edebiliyordum. Dünyanın şu durumunda sanat akıl almaz bir lükstür derdi ihtiyar Yahudi. Söyler misin ne işe yarar sanat? Hangi görevi üstlenir? Sorumluluğu nedir hiç? Oysa bir görevi olmalı, bir misyon yüklenmeli. Değilse sanat lükstür. Bak, birkaç gün önce ufacık bir bebeğin karaciğerini değiştirdiler. Milyonda bir ihtimal için milyonlarca dolar harcama, binlerce insan bir o kadar iş gücü. Sonra yine aynı hastanede hemşireler ve doktorlar greve gitti. Düşün, bir doktor iyileşeceği kesin bir hastaya bakmak, 5-10 çocuğa aşı yapmak dururken neden karaciğer transplantasyonu gibi afaki bir işe zaman ayırsın? Neden bu işe o kadar para ayırsın da hemşireler parasızlıktan greve gitsin? Neden? Çünkü moda, çünkü işlevsel olsun olmasın ün kazandırır. Sanat gibi. Başlarını sokacaktan bulamayanlara, yoksullara ne yararı var benim sanatımın? Hayır genç dostum. En mükemmel sanat eseri bir kadının tek bir gözyaşına değmez. Sanatçı da pekala herkes gibi gidip toprak kazabilir, duvar örebilir. Sanat insanlara üstünlük taslamak demek değildir. Sanat ibadet gibi, dua gibi doğruya biat etmek olmalıdır. Ama günümüz sanatı insanoğlunun masumiyetini sömürür. Günümüz sanatçıları istismarcıdırlar, spekülasyon yaparlar. Kütle üretimi başladığında üreticiler robotlaşır. Bir otomobil üretiminde de böyledir, resim üretiminde de. Ressamlar, müzisyenler, hatta romancılar kendi kavramlarını üretmek yerine üretilen kavramları illüstratörleri olur, başkalarının ürettikleri kavramları resimlerler. Topluma yararı olmayacaksa sanat olması daha iyi. Topluma yararı olmayacaksa hiçbir şey yapmamak daha iyi. Şimdi benimle bulgur çorbası içer misin canım? Ne diyeceğini bilemeden öylece bakıyordu adamın yüzüne. Bana döndü. Müzikten resme, teknolojiden dile kadar insan yapısı her şeyde pirimiz batı diye fısıldadı. Halbuyken edebiyatın nasıl bir ayrıcalığı olabilir ki? Çocukların Türk yazarlarına bu kadar zaman ayırmaları bile kadir şinaslık olmalı. Yaşlı adama döndü yine. Çay içer misiniz efendim? Bense adamın Simon Bolivar'ın 200. doğum yılı için yazdığı öyküyü düşünüyordum. Şu istasyonlu limanlı, albaylı, kiliseli, belediye reisli, muzlu, cehennem sıcaklı, az Borges, çokça Marco öykülerinden biri demişti Güney. Egemen sınıfların öz uzman aydınlarına avantürye olduğu sürece her saçmalık mübahtır. Karşılıklı Hayranlık Derneği'nin sekreteri Şükran Kurdakul'a göre toplumcu gerçekçi akımın ilkelerini benimseyenlerdendi. Günay, Anadolu'nun bir gariban kasabasında doğan toplumcu gerçekçi Türk eski tüfeğinin Londra Amerikan Mason Locası'na kayıtlı büyük burjuva kökenli imparator olmaya kalkıştığı için iktidardan uzaklaştırılan Karakaslı diktatör Bolivar'a ne gibi bir muhabbet besleyebileceğini anlamasının mümkün olmadığını düşünüyordu. Belki sırtından sarılan Barış Derneği üyesini fark edinceye kadar anlatmayı sürdürdü. Komiter'in 5. kongresinde aydınlık burjuva demokrasisi çerçevesi içinde devlet ve belediye sosyalizmini desteklememiş olsaydı. "Oo üstadım, geçmiş olsun." Yeni geleni Günay'la tanıştırdı. Bir kitabını sunmaya davrandı, yeni gelen de son eseriyle karşılık vermeye koştu. Değiş tokuştan biz de nasiplendik. Sayın Günay Radoplu'yu bize verdiklerine şükran duyarak diye imzalamıştı. Bir daha baktım, doğru görmüştüm. Ciddi ciddi bize verdiklerine şükran duyarak ve sübhanallah. Şükran gününde hindinin önünde başlarımız eğik mırıldanıyorduk. Our God in heaven, hallowed must be name. Thou shall be in earth as you were in heaven. Yani Asuman'daki Tanrımız adın kutsansın. Yeryüzünde de Asuman'da olduğun gibi egemen olacaksın. Vesaire vesaire. Sonra da bize verdiklerine şükran duyarak amen. Kes hindi planı. Günaydan utandım. Bu da bir hapishane anıları kitabıydı. Koğuşun çoğunluğu yerde olmak üzere yemek yenilir. Yere serilen gazetelerin üzerinde. Kullanılan kaşıklar tahtadır. Tabaklar ise melamin ya da naylondur. Başkasına izin yoktur. Su kıttır, gıdım gıdım akar ama bulaşık mutlaka yıkanacaktır. İyice çalkalama olanağı olmadan yarı deterjanlı kalır bulaşıklar. Ve tabii soğuk suyla yıkanır hep. Banyo günleri haftalıktır ama bazen 14, bazen 21, bazen 28 gün olabilir bu. Sıcak su en çok 10 dakika akar. Ona baktım, taş gibi duruyordu. Hücre arkadaşlarını, güllü desenlerine bayıldıkları melamin tabaklarıyla bayram sofraları kuran analarını düşündüm. Gazete kağıdının üzerinde dizdikleri statü sembollerinin işkence olduğunu bilseler ellerini sürerler miydi? Aklıma Ataköy'ün, Yeşil Yurt'un, Koca Mustafa Paşa'nın yeni zenginleri geliyordu. Suların gıdım gıdım aktığı lüks semtlerdi bunlar. Lüks paradan başka ne ile ölçülür ki? Hamama haftada bir yakan ya da apartmanın sıcak su gününü pazara ayarlayıp ailecek, tamam kabul, çağdaş ama kendine özgü bir merasimle yıkanan bir biz miydik? Yatılı bölge okullarını hatırladım, sirkeci otellerini hatırladım, askerliğimi hatırladım. Türkiye'de işkence dediğin iyice çalkalama olanağı olmadığı için yarı deterjanlı kalan bulaşıklar mıydı? Yani bize yapılan her şeyi, örneğin fiili livatayı aslında olağan buluyor, neden yakınacağımızı bilemediğimiz için işkence dediğimiz kala kala 28 günde bir yıkanmaya makalıyordu. Bence her ikisi de doğru dedi Günay Rodoplu. İşkencenin tanımı da bir yönüyle sınıfsal. Mesela Canan Arın diye bir avukat tanıyorum. O başörtüsü işkencedir diyor. Bu efendi de banyo günlerinden yakınıyor. Herkesin işkencesi kendine diye mırıldandım. Çok kötü baktı. Öyle ya. Yine de düzenin öz uzman aydınlarının başlarına gelenleri hak ettiklerini düşünüyordu. Çizmeyi aşmış, patronlarını kızdırmışlardı. Rodoplu o gün bana ondan hiç duymadığım bir şey anlattı. Ben içerideyken tekrar tekrar gördüğü bir rüya vardı. Bir gece yarısı polisler evini basıyorlar, onu götürüyorlardı. O kadar acele ettiriyorlardı ki yeni yıkanmış iç çamaşırlarını bulamıyor, çıplak tenli külotlu çorap giymek zorunda kalıyordu. Ne ki aybaşı zamanıydı. Koca bir parça pamuğu bedeniyle çorabın arasına tıkmıştı. Güneyi merdivenlerle indirilen mahzen gibi bir yere kapattılar. Na bir Amerikan filmi daha dedi. Gözünün önünde belirenin bir Türk yapısı bodrum değil şato mahzeni olmuş olmasıyla matrak geçiyordu. Falakaya yatıracaklardı biliyorum. Ama korktuğum o değil. Donsuz olduğumun fark edilmesi, kanlı pamuğun gözler önüne serilmesiydi. Dahası kıllarım uzayınca ne olacaktı, iyi mi? Ne söyleyeceğimi bilemedim. Zaten izin de vermedi. Anlamıyor değilim dedi. Barış Derneği üyesine bakarak. Benim sınıfımın öyküsü bu. Asgari insani müştereklerinin saptanması ondan o kadar önemli. Biliyor musun, revizyonizm bir bilim olmalı. Yaşanan gerçeklik matematiksel bir kesinlikle saptanıp tasdif edilmeli. Sosyolojinin metrisiyle debeleneceğine üniversite bununla uğraşmalı. Nasıl olabileceğini anlatmaya koyuldu. Gülmeye başladım ben de. Başka bir fakülteye giremedikleri için sosyolojiye kapak atan kızcıkları. İzzet abiyi hatırladım. Öyle coşkulu ki demişti. Günay için insan onun yanındayken Türkiye'de her şeyin mümkün olduğu gibi bir hisse kapılıyor. Olmayacağını bile bile ütopya olduğunu bile bile kapılıyor. Tamam dedi Rodoplu, o da gülüyordu. Her neyse, korkutucu olan fiili livata kurbanlarının sessiz kalmaları. Yüzlerce roman, anı, öykü dökülmeliydi. Aradan neredeyse 10 yıl geçti, hala yok. Neden? Eğer Türkiye insanı kendi varlığına kayıtsız kaldığı içinse, kendisine duyduğu muhabbet soğumuşsa, kendisine karşı dostluk hissetmiyorsa, var olduğunu, bir değer olduğunu her an yaslayacak bir ruh halinde ise, kendisini her an bir şey için feda etmeye hazırsa, o zaman durum en kötü korkularımın ötesinde kötü arkadaşım. Gözlerini kısmış, meslektaşının yakışıklı yüzünü, sınıfının ince zevkini yansıtan giysilerini süzüyordu. Onca eğitimin adamın üzerinden bir su gibi geçtiğini, ziyan olduğunu, ben merkezciliğini vurdum duymazlığını törpülemek doğrultusunda hiçbir şey yapamadığını düşündüğünü biliyordum. Ne ki herifin hafiften kasılmaya başladığının farkında değilmiş gibiydi. Türk erkeği dikeriz. Günay onu kesiyor sanıyordu. Elimi omuzuna koydum, bana dönmesini sağladım. Efendim canım dedi Günay. Adam omuzlarını çekti sanki, senin olsun dediğini duyar gibi oldum. Bir yandan koğuşlarına sallanan televizyonda izlediği klasik müzik konseri üzerinde ikinci bölüm Larghetto, zarif bir romanstır diye ahkam keserken, öte yandan çağının bedelini ödüyorsun sen. İnsanlığın evrensel mirasına sahip çıkmayı istemedin mi? Onun bedelini ödüyorsun. Kendi bedelini ödüyorsun arkadaş. Kendini satmayı reddettiğin için dedirten narsist hamasetten bütün kalbimle iğreniyorum diye adeta inledi Günay. Kendini satmanın birden fazla yolu var canım. Buna ayrıcalıklı hücrelere televizyon seti ve satranç takımı verilmesini sağlayan nüfus ticareti de dahildir değil mi? Yüzü bana dönüktü. Veli Dedeoğlu kuyruğunu yarıp bizim tarafa yürüyen Suat'i göremeyeceğini umdum ama telaşım beni ele verdi. Kim diye döndü, göz göze geldiler. Suat, Şira'nın kardeşiydi. Hayatımın en sarsıcı sosyolojik deneyimi dediği öğrenlerin ikinci büyük oğulları. Günay Lurdoplu'ya ihanet, taammüden cinayetin öteki adı. Kötülüğü teorik olarak bilirdim. Öğrenler bana uygulamada gösterdiler dedirten Mardinli aile. Yerinden kalktı, uzaklaşacak sanırken Suat'e hiç beklemediğim bir coşkuyla sarıldı. Sımsıkı sarıldı. Benim için anlaşılmaz bir davranıştı bu. Biçimsiz, karanlık, yabancılaştıran bir davranış. Zafiyetini kanıtlıyordu. Kırılmıştım çünkü güçlü görmek istiyordum onu. Suat'i ve öğrenleri belleğinden tümüyle silmiş olmasını, herifi hiç değilse eski tüfek yazarı koyduğu yere koymasını istiyordum. Kalkıp gitmeyi, onu sahte sevgilerle oyalanmaya bırakmayı bile düşündüm. Hissetti, Suat'i saran kollarını bir an gevşetti, bana döndü. Bak gördün mü gelmiş dedi titreyen bir sesle. kirpiklerinde yaşlar birikmişti. Suat Ören hakkında yanılmış olmamı öylesine yürekten istiyordu. Bu isteğinin yerine gelmesi olasılığı onu öyle sevindirmişti ki bırakıp gitmeye, ona bir de beni kırmış olmanın üzüntüsünü yüklemeye kıyamadım. Gergin bir gününde olduğu, böylesine duygulanmasının bundan kaynaklandığı doğrultusunda bir açıklama geliştirmeye zorladım kendimi. Oysa daha sonra tekrar düşündüğümde Suat'i sevdiğini, onun tarafından sevilmeye özel bir önem verdiğini anlayacaktım. Kötülük bir hastalıktı Güney'e göre. Hastayı kesip atmak yerine işe hiç yalan karıştırmadan iştenlikle yeniden kazanma, yeniden hayata getirme, kurtarma yolları aramalıydı. Üstelik sahici bir devrimciydi Suat. İnsanı sevdi, hayatı sevdi, yaratıcı ve hoşgörülüydü diyordu. Sevgisine muhatap olunabiliyorsa epey yol almış demekti. Merhaba abacığım dedi Güney'e. Merhaba abacığım. Görüşünceye kadar seviyor, özlemle kucaklıyorum. Benim yerime birilerini öpeceğini de biliyorum. Damga görülmüştür. Güvenlik komutanlığı. Suat'in hapishane mektuplarının değişmez formülü. Bana baştan sağma bir selam verdi. Merhaba abacığım diye tekrarladı. Dur sana bir bakayım. Adamın ardında dikilen Günay'ın düz devrimci kızlar diye tanımladığı güncel estetiğin ağda hariç her tezahürünü reddeden yorgun bakışlılardan genç kadını neden sonra fark ettim.